Ayrım 26, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 324. Fetoş'un Yeğeni. Cumhuriyet Gazetesi'nden Hikmet Çetinkaya, 10 Nisan 2008 tarihinde tartışmaya bir başka yönden katılıyordu. Adamda mangal gibi yürek var, cesur yürek mübarek, korkusuz, gözü pek. Adamın adı Kemalettin Gülen, mesleği avukat, 10 yıldır ABD'de yaşayan tarikat şeyhi Fetoş'un yeğeni. Kemalettin Gülen, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a telefon edip gözdağı veriyor. Eğer Tayyip Erdoğan'ın başına bir şey gelirse ya da AKP kapatılırsa, görürsün, mantar tabancası mı patlar yoksa başka bir şey mi patlar? Demokrat Parti'nin köylüleri yok, bu halk değişti. Diyelim ki polisi yakalayıp gözaltına aldı. Fethullah Gülen'in yeğeni Kemalettin'i. İfadesini alan polis ya da savcı sordu. Ne patlayacaktı Kemalettin? Kemalettin hukukçu bilir, kanalizasyon borusu. Kemalettin kurnaz, cin gibi. Görürsün, mantar tabancası mı patlar yoksa başka şey mi derken olayın ucunu açık bırakıyor. Balon patlar, kanalizasyon borusu patlar, Ramazan topu patlar, otomobil lastiği patlar, salla gitsin. Avukat Kemalettin, Cumhuriyeti bombalayan Danıştay saldırısını gerçekleştiren meslektaşı Alparslan Aslan'ın kankası. Mahkeme tutanaklarında adı 3-4 kez geçiyor yeğen Kemalettin Gülen'in. Kemalettin asker kaçağı üstelik. Danıştay saldırısının ardından Türk Telekom'dan çıkarılmış. Öyküsü ilginç Kemalettin'in. Bakalım daha neler çıkacak. Burada önemli olan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a telefonda gözdağı vermesi. Mahkeme tutanağına baktım. Kemalettin Gülen'in Danıştay saldırısı ile ilişkisi Alparslan Aslan'ın ifadesinde şöyle yer alıyordu. Ayrıca kafamda Danıştay'a saldırı olayı da oluşmuştu. Bunu gerçekleştirmek için Danıştay 2. Daire Başkanı Mustafa Birden'in adresini araştırmaya başladım. Halen avukatlık yapan Kemalettin Gülen ile buluştum. Kemalettin Gülen bana o sırada başörtüsü takan bir anaokulu öğretmeninin okul sahasına giremeyeceğine dair Danıştay kararından bahsetti. Hatta bu kararı veren daire üyelerinin resminin Vakit Gazetesi'nde yayımlandığını söyledi. Kemalettin bir ara Mustafa Birden'i aradığını ancak kendisine ters cevap verdiğini söylemişti. Ayrıca Danıştay'a saldırı konusunda Kemalettin Gülen'e bir şey anlatmadım. Yalnız ben Kemalettin Gülen'le yukarıda belirttiğim hususları konuştum. O da cevaben bana iş düşerse yardımcı olurum dedi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı telefonla tehdit eden Fethullah Gülen'in yeğeni avukat Kemalettin böyle bir kişi. Cumhuriyet ve Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan'ın kankası. Danıştay siyasal dincilerin hedefiydi. Zira Danıştay'ın dayıpgiller karşısında günahları çoktu. Gericiliğe karşı taviz vermemesinin yanında başta Albayrak, Albarak olmak üzere yandaş sermayenin milyarlarca tutarındaki vergi borçları için çıkarılan düzenlemeyi de Danıştay iptal ediyor, böylece türban ve benzeri suçlarına başka suçlar da katılıyordu. Türbana uzanan eli kırdık. Siyasal şeriatçılar her zamanki oyunlarından birini daha sergilemişti. Öyle ya, Gümüşhane Baro Başkanı önce aynı gazetede hedef gösterilip ardından öldürülmedi mi? Ya Ahmet Taner Kışlalı? O da aynı paçavrada üzerine çarpı atılıp eli kanlı katillere teşhir edildikten sonra katledilmedi mi? Ve diğer öldürülen Atatürkçüler? Türban dinin açık emri değil bir örftür açıklamasını yapan ilahiyet doçenti Bahriye Üçok ve Muammer Aksoy, 163. maddenin kaldırılmasına da muhalif oldukları için önce siyasal dinci basın tarafından hedef gösterilip ardından öldürülmediler mi? Ve diğerleri, Danıştay 2. Dairenin üyeleri de bazen akit bazen de vakit adını alan bu gazete gürültülü paçavrada hedef gösterilmediler mi? Ne diyordu milli görüşün dişi liderlerinden biri? Türbana uzanan elleri kırdık. Eymür Tuncay Güney'i seviyor. 26 Kasım 2008 tarihinde MİT Tuncay Güney ve MİT Kontrterör Merkezi konusunda bir açıklama yapıyordu. Sabah gazetesinde 20 Kasım 2008 tarihli kod adı İpek başlığı altında Tuncay Güney ile ilgili haberde yer alan belge teşkilatımıza aittir. Kuruluş ve işleyişi tartışmalı olan kontrterör merkezi sorumluları ile birlikte 1997 yılında kuruluş şemasından çıkarılmıştır. MIT'in kontrterör merkezi sorumluları ile birlikte 1997 yılında kuruluş şemasından çıkarılmıştır açıklaması, Eymür ekibi ve onların yasa dışı eylemlerinden duyulan büyük rahatsızlığın dışa vurumuydu. MIT'in açıklamasına göre homoseksüel haham yamağı Tuncay Güney, MIT kontrterör merkezinin emrinde fakat faaliyetleri nedeniyle izlenen bir kişidir. Daha açık bir deyişle Eymür'ün adamıdır. Tuncay Güney, Fethullah Gülen cemaatinin yetiştirdiği bir isimdir. Gürcü kökenli, kara çarşaflı Emine Şenlikoğlu'nun kankası. Başta Tayyip olmak üzere birçok AKP'linin gözdesi. Şimdi homoseksüel Tunca ile MIT'çi Eymür el ele vermiş, MIT kontrterör merkezinin işlediği cinayetleri başkalarının üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Misali, Cem Ersever'i İstanbul'dan Ankara, Kızılay'a getiren minibüs kimin? Cemal Alparslan Ertuğ'un. Hanefi Avcı başta olmak üzere Ersever'in öldürülme olayında yanıltma, saptırma, yönlendirme taktiğini sonuna dek kullananların en ateşli ismi kim? Cemal Alparslan Ertuğ. Cemal Alparslan Ertuğ kim? MIT kontrterör merkezinin başı Eymür'ün sağ kolu. Ersever cinayetinde başrolde yer alan Yeşil kime çalışıyordu? Eymür'e. Gelin şimdi Yeşil'in Eymür için söylediklerini devletin raporlarından görelim. Yeşil Mehmet Eymür'ün emrine girmiştir, onun adamıdır. Yeşil Mehmet Eymür'e baba, babacığım diye hitap edecek kadar yakındır. 22 Haziran 2009 tarihli Sabah gazetesinde Mehmet Eymür'ün şu sözleri yer alıyordu. Yeşil başında olduğum kontrterör merkezinin elemanı olarak benimle çalıştı. Biz Yeşil'i yurt dışında yürüttüğümüz faaliyetlerde kullandık ve kendisinden memnunduk. Ama Yeşil'in asıl irtibatlı olduğu yer JITEM'di. Her ne hikmetse Mehmet Eymür'ün adamları hep oynak ajan oluyor. Hem Eymür'e çalışıyorlar, hem emniyete hem de JITEM'e. Böylece ajan iyi bir şey yaparsa sevabı Eymür'e, yine Eymür'ün talimatı ile yaptığı kötü işlerin günahı ise var olup olmadığı şaibeli olan JITEM'e. Bugün emniyet de böyle yapmıyor mu? Ajanlarını eylemlerde kullanmadan önce herhangi bir bahaneyle bir askeriyle görüştürüyorlardı. Eleman eylemde yakalanmazsa başlarında taşıyorlar, yakalanırsa işte o zaman asker adına eylem yaptı oluyordu. Malatya Zirve Yayın Evi cinayetinde olaya karışanların birçoğu polis muhbiriydi. Azmettirici ise MIT muhbiri. Bütün bu gerçeklere rağmen kabak her zamanki gibi askerlerin başında patladı. Hrant Dink olayında baş olanlar polis elemanlarıydı. Bunlardan Erhan Tuncel teyzesinin Ermeni olduğunu açıklıyordu. İhsan Güven cinayetine karışanlardan birinin telefon kontürlerini dahi polis alıyordu. Trabzon'da öldürülen Rahip Santoro'nun telefonları Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen dinleme kararlarıyla polis tarafından dinleniyor ve polis dinlemekle kalmıyor. Pontusçulukla suçladı, bu papazın her adımını dikkatle izliyordu. Polis dinleme kararını 8 Kasım 2005'ten itibaren 3 ay süreyle almıştı. Kerim Bozkurt ve İsveçli Karl Magnus Stefan Persson da pontusçulukla suçlanıyor ve polis onlar hakkında da dinleme ve izleme talebinde bulunuyordu. Oysa Trabzon polisi Rahip Santoro ve arkadaşlarının pontusçulukla ilgilerinin olmadığını gayet iyi biliyordu. Onları takip edebilmek amacıyla pontusçuluk kamuflesi altında 3 ismi izlemeye alıyordu. Yine polisin takibindeki Karl Magnus Stefan Persson, Ocak 2006'nın ortalarında ölümle tehdit ediliyor, polisin dinleme ve gözetiminde 5 Şubat 2006'da Rahip Santoro kilisenin ortasında öldürülüyordu. Oğuzhan Ali'nin kardeşi ve arkadaşları koşarak oradan uzaklaşıyorken polis de onları seyrediyordu. Hrant Dink 19 Ocak 2007'de Şişli'de gazete binasının önünde öldürüldü. Olaya karışan isimlerden Erhan Tuncel polis elemanıydı. Tuncel Rahip Santoro'nun öldürülmesinden 10 gün sonra Yasin Hayal'in Dink'e karşı eylem peşinde olduğunu polise bildiriyordu. İhbar Ramazan Akyürek'in Trabzon Emniyet Müdürlüğü yaptığı sırada iletilmişti. Aynı ihbar Ankara İstihbarat Daire Başkanlığı'nda Ali Fuat Yılmazer'in şubesine de iletildi. Dink cinayeti de yine polisin gözetim ve denetiminde gerçekleşti. Erhan Tuncel polis elemanı olmasının yanında Büyük Birlik Partisi ve onun gençlik örgütü Nizam-ı Alem Ocağı müdavimlerindendi. Ermenilerin birçoğu gibi Fethullah hayranıydı. Yasin Hayal Santa Maria Kilisesi papazını keserle dövdüğünü, buna kendisine aynı siyasi görüşleri paylaştığını söylediği Erhan Tuncel'in azmettirdiğini söylüyordu. 24 Ekim 2004 Ramazanında McDonald's, içeride çocukların doğum günü kutlamalarının yapıldığı sırada Yasin Hayal tarafından bombalanıyordu. Yasin Hayal'in bu olaydaki suç ortağı polis elemanı Erhan Tuncel'di. Öyle ki üstelik bir de Ramazan olmasına rağmen Yasin Hayal'in doğum günü kutlayan çocuklara attığı bombayı Erhan Tuncel imal etmişti. Yasin Hayal bu olaydan sonra tutuklanırken bombayı imal ettiğini de polise bildiren Ermeni kökenli polis elemanı Tuncel, emniyetin resmi muhbirliğine terfi ediyor, elini kolunu sallayarak geziyor ve bir sonraki eylemlerin talimatlarını alıyordu. Erhan Tuncel ve hamileri bütün bu eylemlerden sıyırtıldığı gibi Hrant Dink davasından da paçayı kurtarıyordu. Rahip Santoro öldürüldüğünde Trabzon Emniyet Müdürü Fethullah Sicilli Ramazan Akyürek'ti. Akyürek 2003 aralığında bu göreve gelmişti. O göreve gelmesinin ardından McDonald's bombalanmış, iki akademisyen öldürülmüş, kitlesel linçler gerçekleştirilmiş ve iki futbolcunun da aracı kurşunlanmıştı. Bunca başarısızlığını dinleyip izledikleri Rahip Santoro'nun katledilmesi takip etmişti. Bunca olumsuzluklara rağmen sicilindeki Fethullah cemaatine yakın cümlesi onu istihbarat daire başkanı yapıyordu. Peki Akyürek hangi tarihte istihbarat daire başkanı oldu? Cumhuriyet gazetesine ikinci el bombasının atılmasından bir gün ve Danıştay saldırısından bir hafta önce 9 Mayıs 2006 tarihinde. Görevi devralmakta o denli acelesi vardı ki yeni emniyet müdürüne makamını devretmeden Ankara'daki görevine başlamıştı bile. Peki kimin yerine atanmıştı? Göreve başladığı ilk gün olan 14 Haziran 2001'de ve daha sonra görevine son verildiği 2006'da Ergenekon operasyonu kendisine teklif edilen ancak ifade edilemediği için operasyona izin vermeyen Sabri Uzun'un yerine. Bu Akyürek, Trabzon'daki son derece başarısız geçmişine rağmen emniyet istihbaratının başına getirilirken, aynı tarihlerde yani Mayıs 2006'da emniyet içerisinde bir diğer önemli isim olan Ali Osman Kahya ise Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne atanıyordu. Eymür'den Ergenekon savcısına bilgi. Ergenekon eklerinde yer alan 17 Haziran 2008 tarihli yazılı açıklamasında Mehmet Eymür, bilgi verme adı altında ve Ergenekon savcılarını yönlendirmek adına mekanı belli olmayan bir yerde Tarık Ümit'in öldürülmesi ile ilgili olarak şunları söylüyordu. Tarık Ümit'i Divan Pastanesi'nden alıp götüren kişilerden bir tanesinin Ziya Bandırmalı oğlu olduğu tanık beyanlarıyla anlaşıldı. Eymür 33 yıl Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yaptığını söylüyor. Bu görev yaptığım süre içinde vakıf olduğum ve Ergenekon soruşturmasında yararlı olabileceğini düşündüğüm konularla alakalı bilgi vermek istiyorum diyerek bu sözde bilgiyi veriyordu. Bu bilgi için 33 yıl MIT'te çalışmaya gerek yoktu. Zira Soner Yalçın'ın kitabı başta olmak üzere bu konuda yazılan kitaplara baksa ki baktığından son derece eminim bu cümleyi aynen oralarda görürdü. Soner Yalçın dedim ya aklıma geldi. Soner tutuklandıktan sonra cezaevinde bir kitap yazmış. Samizdat. İyi de etmiş ellerine sağlık. Buraya kadar tamam. Tamam da bundan sonrası sakat. Neden mi? Şundan, benimle ilgili birkaç sayfa yazı yazmış, içinde açıkça yanlış bilgiler var. Örneğin kitabının 146. sayfasında şöyle diyor. Ergün Poyraz, tanımam, hiç görüşmedim. Sadece son kitabı Takunyalı Führer'i okudum. Bir de Musa'nın çocuklarına göz atmıştım o kadar. Şimdi bu paragrafın neresini düzeltelim? Tanımazmış, hiç görüşmemiş. Buraya kadar da tamam. Ancak iş sadece son kitabı Takunyalı Führer'i okudum cümlesine gelince ortalık karışmaya başlıyor. Neyse biz iyi niyetle düşünerek bilgi eksikliği ve gerçek dışı anlatımlar buradan başlıyor diyelim. Her şeyden önce Takunyalı Führer son kitabım değil, sondan bir öncekiydi. Son kitabım Kalpazan'dı. Hadi diyelim Soner Kalpazan'ı duymadı. Ya sadece Takunyalı Führer adlı kitabımı okuduğunu, Musa'nın çocuklarına sadece göz attığını söylemesi. İşte bu ilginçti. Üstelik çok ilginç. Nasıl mı? Şöyle, Soner'in yazdığı ve 2006 yılında basımı yapılan Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı, Efendi II adlı kitabının 97. sayfasında aynen şu cümleler yer alıyordu. Nur cemaatinin manevi önderlerinden Fethullah Gülen, 31 Ocak 1986 tarihinde İzmir İl Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak 3881 kayıt numaralı kimliğindeki ismini Fethullah'tan Fethullah'a çevirdi. Bu H harfi değişikliği kimine göre Ebced hesabına uydurmak, kimine göre ise Said-i Nursi'nin Siirt'teki hocası Molla Fethullah'ın adını almak istemesi nedeniyle yapılmıştı. Şimdi gelelim 2000 yılı Nisan ayında otopsi yayınlarından çıkan ve benim yazdığım Fethullah'ın Gerçek Yüzü adlı kitabımın 26. sayfasına. Fethullah mı, Fethullah mı? 31 Ocak 1986 yılında İzmir Nüfus Müdürlüğü'nden değişme sebebiyle aldığı 3881 kayıt nolu kimliğinde ismi Fethullah'dır. Daha sonra adına bir H harfi ekleyip Allah'ın fetihçisi anlamına gelen Fethullah'a dönüştürerek saf insanlar üzerinde etkisini arttırmaya çalışmıştır. Benim Fethullah'ın Gerçek Yüzü adlı kitabımdan yaptığı alıntıyı iyice okumadığından olacak, Nur cemaatinin manevi önderlerinden Fethullah Gülen, 31 Ocak 1986 tarihinde İzmir İl Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak 3881 kayıt numaralı kimliğindeki ismini Fethullah'tan Fethullah'a çevirdi şeklinde yazıyordu. Ancak herkesin bildiği üzere isim değiştirmek bir yana, isme bir harf eklemek için mahkemelere müracaat edilir. Öyle Hacı Ağa'nın tekkesine gider gibi nüfus müdürlüğüne gidip bunu değiştirin demekle olmaz. Ya nasıl olur? Az önce belirttiğim gibi ilgili mahkemeye müracaat edip mahkemeden karar çıkarmakla. Üstelik ne dün ne de bugün Fethullah'ın ismine resmi olarak H harfi eklenmedi. Fethullah H harfini hep gayri resmi olarak kullandı. Sadece H harfini mi? Olur mu? Yine isminin önünde Mehdi anlamına gelsin diye yer bulan M harfini de saf Müslümanları etkilemek amacıyla koyuyordu. Yine Soner'in Efendi II adlı kitabında yer alan bölümleri okuduğumuzda, Soner'in benim 2003-2004 yılları arasında yayınlanan Kamla Abdest Alanlar adlı kitabımı da okuduğunu görüyorduk. Bakın onu da şöyle açıklayayım. Soner'in kitabında bulunan bu H harfi değişikliği kimine göre Ebced hesabına uydurmak, kimine göre ise Said-i Nursi'nin Siirt'teki hocası Molla Fethullah'ın adını almak istemesi nedeniyle yapılmıştır şeklindeki kaynak belirtmeyen alıntısı noktası virgülüne kadar benim Kanlı Abdest Alanlar kitabımda yer almıştı. Bu cümle başka bir kitapta da yoktu. Samizdat'ın 150. sayfası da tam bir faciaydı. 24 Kasım 2008 tarihli Ergenekon duruşmasında Tayyip Erdoğan ile görüştüğümü anlatmıştım. Görüşmede Tayyip bana bizimle uğraşma, hocayla, Erbakan'la uğraş demiş. Soner kitabında Tayyip ile görüştüğüm yalanına gerçeklik kazandırmak için duruşma tarihinin yanında yer ismi de veriyor. Ümraniye. Oysa Soner'in yazdıklarının aksine Ümraniye'de Tayyip ile hiçbir şekilde görüşmemiştim. Dolayısıyla Tayyip de bana böyle bir şey söylememişti. Sizin anlayacağınız dostlar, Soner bu konuda da yanlış bilgi aktarmıştı veya yanlış bilgiyi alıntılamıştı. Benim dilim sert ve kabaymış, bu üslup okurken onu çok rahatsız edermiş. Soner öyle diyor, der. Ancak iddialarının dayanaklarını yetersiz bulduğunu söylemesi, bana karşı sergilediği ayıbı bir yana bırakacak olursak, asıl onun bu sözleri mahkemelere karşı çok büyük ayıp. Çünkü mahkemeler her zaman iddialarımın dayanaklarını hep yeterli buldu. Nasıl bulmasın? Biri hakkında bir konu hususunda iddiada bulunuyorsam, o iddiayı hukukun kesin olarak kabul edeceği en az 3 belge ile onaylatmadan asla yazmadım. Öyle ki mahkeme hakimi davacının annesi bile olsa gerçekler karşısında beni haklı bulsun. TRT'nin ve Fethullah'ın cinleri. 30 Mart 2012 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Özgen Acar TRT'deki cin olayı ile ilgili şunları yazıyordu. Devletin TRT'sinde ilginç değişiklikler yaşanıyor. Başkaca hiçbir kitabın tanıtımı yapılmazken FETÖ'nün kitapları ekrana getiriliyor. Türkiye'nin tarihsel kültürel mirasının kaleşnikovları olan metal dedektör reklamları TRT'de yayınlanıyor. Geçen günde TRT'de ilahiyatçı iki yazar cinlerin uluslararası alandaki istihbarat rollerini tartıştılar. İsrail ile Rus istihbaratının casus cinlerden yararlandıklarını ballandıra ballandıra anlattılar. İnternette define sözcüğünü ararsanız karşınıza pek çok site çıkar. Bu siteler açık seçik metal dedektör reklamları yapmaktadır. Bu reklamlardan bazıları da devlet TRT'sinde yayımlanıyor. Bu siteler ile ilahiyatçı hocalar ve TRT arasındaki ortak nokta cinlerdir. Örneğin bir siteye katkıda bulunan bir kişi, definecilik ve cinler iç içe yani sandalyenin diğer iki bacağıdır diye yazmış. Türkçesine dokunmadan şu alıntıyı yazalım. Bu gibi varlıklar yapılacak şeyler gayet basit, herkesin bildiği şeylerdir. Birincisi ve en kuvvetlisi ayetel kürsidir. Bu duaya dayanacak kafir cin yoktur. Kazı yaparken yanınızda bir kişinin sadece işi devamlı bunu okumak olsun. Her 7 defada durup ezan okusun. Ezan bitince tekrar ayetel kürsi, 7 defa ve gene ezan okusun. Bu size zaman ve dokunulmazlık zırhı sağlar. Ayetel kürsi düşman cinleri dağıtacak, ezanda Müslüman yani bizim kardeşlerimiz olan cinleri toplayacak. Unutmayın, Müslüman olanları bize düşman değildir, aksine dosttur ve bizi ifritlerden korur. Ve şu anki Müslüman lider Eba Yusuf adında cindir. Etrafınızı sardıklarında yetiş ya Eba Yusuf diye 3 defa tekrarlayınca onu görme şerefine nail olursunuz. Hürriyet gazetesinden M. Yakup Yılmaz da 27 Mart 2012 tarihinde "Cinler başımıza üşüşmeden onları kullanalım" başlıklı yazısıyla bu cin tartışmasına katılıyordu. Pazar günü TRT Haber'de yayımlanan Büyük Takip isimli programın kaydı dün bazı gazetelerin internet sitelerinde yayımlandı. Araştırma programının bu haftaki konusu istihbarat örgütleri ve istihbarat teknikleri. Programda ilan edilen şu gerçeğe dikkatinizi çekmek istiyorum. Ruslar denizaltılarla cinler aracılığıyla istihbarat sağlıyor. İlahiyatçı yazar Mehmet Şeker ve yazar Ömer Özkaya cinleri ve istihbarattaki rollerini anlatıyorlar. CIA ve Mossad'ın bu alanda cinler çalışmaları var. Ancak metafizik yoluyla istihbarat elde etme konusunda en tecrübeli örgüt Rusların KGB'si. Rusların denizaltılarla cinler aracılığıyla istihbarat sağladığı biliniyor. Programdaki tek ilginç bilgi bu değil. Yazar Ömer Özkaya eski DP genel başkanlarından Yalçın Koçak'ın yaşadığı bir olayı anlatıyor. Koçak'ın yanına bir gün bir Amerikalı referans ile geliyor. "Yalçın Bey, ben NASA'da çalışıyorum. Sakarya'da tanıdığınız bir hoca varmış, beni ona götürür müsünüz?" diyor. Konuyu soran Yalçın Bey'e gelen Amerikalı, "Bizim uzayda birçok uydumuz var ve bunlar zaman zaman bozuluyor. Sakarya'daki hocaya uyduların tamirinde cinleri kullanabilir miyiz, onu soracağım." diyor. "Uzayda bir tane istasyonumuz yok. Kendi yaptığımız bir füzeyle uzaya gönderdiğimiz bir tane uydumuz yok. Ama cinci hocalarımız sayesinde uzay yarışında geri kalmamışız demek ki." Devletin televizyonu bile böyle diyorsa vardır bir sebebi. Geçenlerde Bilim ve Gelecek dergisinde Ocak 2012 sayısı Fethullah Gülen'in ruhlar, cinler, periler ve melekler ile ilgili bilimsel görüşlerini okumuştum. Fethullah da şöyle diyor. "Görülen odur ki istikbalin süper devletleri birbirine karşı verdikleri kavga ve mücadelede cinleri de kullanacaklar." Artık bir butik devlet olmadığımıza göre bu konuda süper devletler ile aşık atabiliriz gibi görünüyor. Nefesi kuvvetli birkaç hocayı bir araya getiren bir cin araştırma merkezi kurarsak yolun yarısını da geçmiş oluruz. CIA Türkiye masası şefi Graham Fuller'ın ülkemizde eğittiği sözde bilim adamları, İncil'in hemen hemen her sayfasında yer alan cin tezviratlarından ilham alınarak uydurulan masalların etkisiyle cinlerle dans etme hayalleri kuruyorlardı. Kanla Abdest Alanlar adlı kitabımda Komiser Cinler başlığı altında Fethullah'ın cinler ile ilgili bir projesinden şöyle bahsetmiştim. Fethullah Gülen insanları başına toplamış, onlara ilmi bilgiler veriyordu. Bu dersin konusu da cinlerdi. Cinler hakkında uzun uzadıya bilgiler verdikten sonra müthiş bir projesinden bahsediyordu. "Cinler ile konuşmanın sağlanması emniyet teşkilatlarının da işine yarayabilir. Meydana gelen veya gelişme sahasında olan faaliyetler ve grup olayları anında merkeze bildirilip kontrol altına alınabilir. Kim bilir, belki o zaman cinlerden de komiserler ve emniyet müdürleri olacaktır." Gördünüz mü? cincilerin saçmalıkları nedeniyle yine Eymür'ü unuttuk. 26. ayrımın sonu. Sayfa 338.